Ayrım 36, sayfa 483. Dişlerin doğal biçimde kendiliğinden çürümesini bekleyecek vakit olmadığı için kesip aldılar. Her birinin içindeki koni biçimi sinirleri temizlemek ertesi gün öğlene kadar sürdü. Zor bir işti, yanlış bir bıçak darbesi fil dişini zedeleyebilir ve hem maddi hem estetik değerini büyük ölçüde azaltabilirdi. Sonra dişleri yük taşıyan atlara koyup davul ve boru sesleri arasında kampa döndüler. Kadınlar, hatta Halef'in karısı ve cariyeleri bile seyretmeye gelmişti. Erkekler havaya ateş ediyorlardı. Sonra kalabalık dişlerin büyüklüğünü görmek üzere atların başına toplandı. "Bu birçok büyük erkeğin babası, hatta dedesi olmalı," diyorlardı birbirlerine. Sonra Osman Atalan'a sordular. "Yüce Halef, hangi güçlü avcı hakladı bu güçlü hayvanı? Yalvarırız söyle." Bir zamanlar Abciz diye bilinen ama artık tekrar savaşçı Abadan Riji olan kişi. O andan itibaren bir daha Penro'da Abciz diyen olmadı. Aşağılayıcı isim tamamen unutulmuştu. "Emret üstün kişi, bu fil dişlerini ne yapmamız gerekiyor?" "Birini bugün hatırlatsın diye çadırıma koyacağım. Diğeri onu öldüren savaşçıya aittir." Ertesi sabah erkenden Osman çadırından çıkmış, orada bekleyen savaşçılarına günün olağan işlerini, izlemek niyetinde olduğu rotayı ve o günkü amaç ve hedeflerini anlatıyordu. Penrod da az ötede atların yanında çömelmiş bekliyordu. Osman onu çağırdı. "Kıyafetin arkadaşlarına utanç veriyor." Penrod şaşkın bir şekilde ayağa kalkıp üzerindekilere baktı. Her ne kadar her fırsatta yıkamaya çalışsa da lekeli ve hırpalanmıştı giydikleri. İğne ipliği yoktu onarmak için ve kumaş çalılara, dikenlere takıldıkça yırtılıyordu. Zaten artık dikiş tutacak yeri de kalmamıştı. "Bu üniformaya alıştım. Bana da uyuyor büyük atalan." "Ama bana hiç uymuyor," dedi Osman ve ellerini çırptı. Ev kölelerinden biri yerinden fırladı. Elinde katlı kumaşlar vardı. "Abadan Riji'ye ver," diye buyurdu Osman. Penrod'un önünde diz çökerek çıkını uzattı. Penrod alıp açtı. Bu temiz, kullanılmamış bir cübbeydi. Ayrıca deve derisinden sandaletler vardı. "Onları giy," dedi Osman. Penrod cübbenin sade olduğunu, dervişlerin üniforması olan renkli yamalarla süslü cübbelerden olmadığını bir bakışla anlamıştı. Öyle olsa o cübbeyi giymezdi. Hemen üstündekileri çıkardı ve cübbeyi başından geçirdi. Sandaletler gibi bu da tam üstüne göreydi. Birisi ölçülerini doğru tahmin etmiş olmalıydı. "Böylesi daha hoşuma gitti," dedi Osman ve tüy gibi Albuk'un eğerine atladı. Penrod da her zamanki pozisyonunu almak üzere üzenginin yanına geldi. Ama Osman başını salladı. "Bir savaşçı ata biner." Tekrar el çırptı ve bir seyiz çadırın arkasından eğerli bir at getirdi. Bu iyi diş edilmiş gürbüz bir demir kırıydı. "Bin," diye emretti Osman. Penrod ata bindi ve ormana doğru giden adamların peşine takıldı. Penrod grup içindeki yerini bildiğinden oldukça geriden gidiyordu. İlk birkaç kilometre boyunca altındaki demir kırını inceledi. Atın rahat bir gidişi vardı ve kötü bir alışkanlığı görünmüyordu. Özellikle hızlı bir at değildi. Öteki savaşçıların atlarıyla asla başa çıkamazdı. Penrod bununla kaçmaya çalışsa çabucak yakalarlardı. "Büyük bir güzelliği yok ama yere sağlam basıyor ve iyi huylu," diye karar verdi. Dizlerinin arasında bir atın varlığını yeniden hissetmek hoştu. Mor dağlara ve Habeşistan sınırına doğru ilerlemeye devam ettiler. Artık doğruca Gallabat'a, sınırdan önceki son derviş kalesine gidiyorlardı. Dağlar yakın gibi görünüyordu ama aslında 10 günlük mesafedeydiler. Sonunda vahşi doğayı geride bırakmışlardı. Artık ne fil izi vardı ne de avlanacak başka büyük bir hayvan. Yakında darı ve diğer ürün tarlalarıyla birçok minik Sudan köyünden geçeceklerdi. Sonra yüksek dağ silsilesinin eteğine tırmanmaya başladılar. Öğle namazı için atlardan indiklerinde Osman Atalan diğerlerini arkada bırakıyor ve seccadesini önlerindeki yeşil vadiyi gören gölgeli bir yere seriyordu. Namazdan sonra da yemeğini herkesten ayrı yemeği tercih ediyordu. Ama o gün Penrod'u yanına çağırdı ve İran halısının üstüne, karşısına oturmasını işaret etti. "Benimle ekmeği paylaş," diye davet etti sofrasına. Aldor ortaya hamursuz darı ekmeği ve aside dolu bir tabak ve soğuk antilop eti bulunan diğer bir tabak bıraktı. Hayvanlar öteki yaralarından ölmeden önce çabucak gırtlaklarını kestiği için etler helaldi. Bir küçük tabakta da işlenmemiş tuz vardı. Osman Allah'a ve verdiği yemeklere şükretti. Sonra tütsülenmiş etten sağ eliyle bir tutam aldı ve tuza bandı. Eğilip Penrod'un ağzına uzattı. Penrod durakladı. Zor bir kararla karşı karşıya kalmıştı. Osman'ın elinden yemek ve tuz yemeği kabul ederse aralarında özel bir anlaşma yapılmış olacaktı. Kabile geleneğine göre bu bir şartlı salıverilme gibiydi. Eğer bundan sonra kaçmaya kalkışacak olursa veya Osman'a karşı herhangi bir saldırgan girişimde bulunursa şeref sözünü tutmamış sayılacaktı. Kararını çabucak verdi. Ben Hristiyanım, Müslüman değilim. Üstelik Beja da değilim. Bu anlaşma beni bağlamaz diye düşünmüştü. Böylece uzatılan eti aldı ve çiğneyip yuttu. Sonra o da biraz geyik eti aldı, tuza bandı ve Osman'a uzattı. Halef de eti yiyip başıyla teşekkür etmişti. Yemeğin tadına vararak ağır ağır yediler. Konuşma konuları da ikisinin ortak yönleriyle ilgiliydi. Savaş, avcılık ve silahlar. Önceleri genel olarak konuşuyorlardı, sonra Osman İngilizlerin askerlerini nasıl eğittiklerini ve subaylarda aranan özellikleri sordu. ''Sizin gibi biz de savaşçı insanlarız, krallarımızın çoğu askerdir.'' diye açıkladı Penrod. ''Bunu duymuştum.'' Osman başını salladı. ''Ayrıca insanlarınızın nasıl savaştığını kendi gözlerimle de gördüm. Bu becerileri nerede öğreniyorlar?'' ''Bize komşu bir kabile halkı var, Fransızlar. Onlarla fırsat buldukça savaşırız. İmparatorluğun bir tarafında mutlaka kontrol altına alınması gereken sorunlar çıkar. Barış zamanlarında da çok uzun zaman önce kurulmuş okullarımız vardır. Subaylarımız oralarda eğitim görür. İkisi çok ünlüdür.'' Woolwich'teki Kraliyet Askeri Akademisi ve Camberley'deki Kraliyet Askeri Koleji. ''Bizim de askerlerimizi eğiten bir okulumuz var.'' dedi Osman. ''Biz ona çöl deriz.'' Penrod güldü ve hak verdi. ''Savaş alanı en iyi okuldur ama biz savaş sanatıyla ilgili akademik çalışmaları da çok değerli buluruz. Her çağdan, İskender'den, Wellington'a kadar birçok büyük general savaş taktiklerini yazmıştır. Bunlardan çok şey öğreniriz.'' Doğuya doğru tekrar yola çıktıklarında Osman Penrod'u yanına çağırdı ve tartışmalarına heyecanla devam ettiler. Tartışma giderek hararetlenmişti. Penrod Bonaparte'ın Waterloo'da İngiliz kale nizamını nasıl kıramadığını anlatınca Osman hafifçe dalga geçti. ''Biz Araplar hiçbir kolejde okumadık ama yine de o Fransızların aksine Abu Klea'da kale nizamınızı kırdık.'' Penrod Osman'ın istediği gibi yemi yuttu. ''Bizi asla kıramadınız, yer yer içeri sızmayı başardınız ama kale nizamı dayandı ve kendini onardı. Sonra da emiriniz Al-Salida, oğulları ve binlerce adamı için bir kapan haline geldi. Aralarında kan kardeşleri gibi özgürce tartışıyorlardı ama sesleri yükselince acaba Halef bir tehdit altında mı?'' diyerek savaşçılar huzursuz bir şekilde birbirlerine bakmaya başlamıştı. Osman onları eliyle yatıştırdı. Karşılarına dağlara uzanan dev bir merdiven gibi başka bir sırt çıkınca dizginleri çekti. ''Önümüzde yüzyıllardır düşmanımız olan Habeşistan'ın toprakları uzanıyor. Eğer benim generalim olsaydın ve sana bu bölgeyi Gondar'a kadar ele geçirmeni ve İmparator John'un gazabına karşı savunmanı söyleseydim, okuldan öğrendiklerinle bunu başarabilir miydin? Söyle bakalım.'' Bu Penrod'un subay kolejinde üzerinde çalıştığı sorunlardı. Meydan okumayı hevesle kabullendi. ''Kaç kişi verecektiniz bana?'' ''25 bin.'' ''Peki imparator kaç asker çıkarabilirdi karşıma?'' ''Belki Gondar'da 10 bin ama Aksum'daki dağların ardında yaylalarda 300 bin daha.'' ''Benim de savaşmak için o yüksek geçitlerden inmeleri gerekecekti değil mi?'' ''O zaman Gondar'ı hemen halleder ve kenti ele geçirdikten sonra hiç duraksamadan o geçitlerin çıkaklarını tutarak takviye kuvvetlerinin açık araziye konuşlanmasına engel olurdum.'' Sorunu ayrıntılarıyla her olası karşı saldırıyı düşünerek tartıştılar. Gallabağ'a kadar bu konuyu konuşmaya devam ettiler. Penrod bunun akademik bir tartışma olmadığını ve bu seyahatin de Habeşistan'a yapılacak derviş saldırısının ilk adımı olduğunu ancak kentin manzarası ortaya çıktığında kavrayabildi. Osman kendisine bir askeri danışman gibi davranıyordu. Demek Mehdi'nin cihadı Hartum'da bitmemiş diye düşündü Penrod. Abdullah'ı savaşmak zorunda olduğunu, aksi halde zayıf düşeceğini ve yok olacağını biliyordu. Sonra Osman'ı yüreklendirmekle ve uzman görüşü bildirmekle istemeden ne kadar zararlı bir şey yaptığını fark etti. Dervişler Gondar'da zafer kazansa bile bu Abdullah'ı'ya yetmeyecekti. Bu kez gözünü Eritre'ye çevirecek ve orada da durmayacaktı. Duramazdı. Zorla durdurulmadıkça asla durmayacaktı. Abdullah'ı medeni dünyanın gazabını uyandırmadan durmayacak diye düşündü. Ben de bunun olması için elimden geleni yapmalıyım. Soğuk bir tebessüm belirdi dudaklarında. Önümüzde heyecanlı günler var demek dedi kendi kendine. Gallabat'taki derviş valisi Yüce Halef Osman Atalan'ı kentinde ağırlama onuruyla neredeyse kendini kaybetmişti. Derhal çamur tuğladan sarayını boşalttı ve konuklara tahsis etti. Kendisi kentin hemen dışında çok daha küçük mütevazi bir yapıya taşınmıştı. Osman Gondar'ın etrafını saran dağlık bölgede yolculuk yapmayı hemen hemen imkansız hale getiren muson yağmurları dinene kadar orada kalmaya karar vermişti. Bu aylarca sürecek bir gecikme demekti ama orada yapacak çok işi vardı. Yaklaşan seferi için önemli olacak en küçük bilgi kırıntısını bile elde etmek istiyordu. Kervanları Gondar'ın yaylalarından geçiren tüm rehberleri Habeşistan topraklarına sığır ve köle edinmek üzere akın yapmış tüm savaşçı şeyhleri kente çağırdı. Hepsi apar topar geldiler. Hepsini uzun uzun sorguya çekti ve söyledikleri her şeyi kaydetti. Bu bilgiler Omdurman'a döndüğünde Halife Abdullahi'ye vereceği raporun bel kemiğini oluşturacaktı. Osman Mehdi'nin beyaz cariye Al Cemal'ı katip ve yazman olarak kullandığını anımsamıştı. Genç kadın birçok dil biliyordu. Bu soruşturma sırasında orada bulunup tanıkların anlattıklarını kayda geçirmesini emretmişti. Sefer boyunca eşiyle meşgul olduğu için Al Cemal'ı pek görmemişti. Ama haremdeki yaşlıca kadın köleler gelip sonunda en küçük karısının da girişimlerine yanıt verdiğini bildirdiğinden beri kendini zor tutuyordu valinin sarayında. Kadınlar karısının ay halinin 2 ay geciktiğini söylemişlerdi. Osman memnundu. 4. karısı Halife Abdullahi'nin yeğenlerinden biriydi ve bu yüzden gebeliği büyük bir siyasi önem taşıyordu. Kadının adı Zamat'taydı. Güzel bir yüzü vardı ama yemeği çok sevdiği için bacakları kalın, göbeği şiş, göğüsleri yumuşak ve inek memesi gibi sarkıktı. Hayatının bu döneminde Osman Atalan gözlerinden şuh bir gülüş ve o sırt üstü yatıp bacaklarını açmaktan daha fazla şeyler bekliyordu. Yapması gerekeni yapmıştı ve artık kıt akıllı Zamat'ta ile daha fazla vakit harcama gereği hissetmiyordu. Soruşturmanın ilk 1-2 gününde Al Cemal salonda valinin kürsüsünün arkasında göze çarpmayacak bir şekilde oturdu. 3. gün Osman kürsüsünün önünde aşağı bir yere oturmasını emretti. Orada kucağında yazı sehpasıyla bağdaş kurup tam Osman'ın görüş alanına girecek şekilde oturuyordu. Osman ince beyaz ellerinin hızla hareket edişini ve yazarken yanaklarının aldığı şekli izlemeyi seviyordu. Tabii ki asla gözlerini parşömenden kaldırmıyor ya da doğrudan kendisine bakmıyordu. 1-2 kere onu izlerken dudaklarında gizemli bir tebessümün oynaştığını görmüş ve çok ilginç bulmuştu. Daha önce hayatındaki kadınların ne düşündüklerini hiç merak etmemişti ama bu farklı görünüyordu. ''Yazdıklarını oku.'' diye emretti. Genç kadın o inanılmaz mavi gözlerini kaldırıp kendisine bakınca nefesi kesildi. Okumaya gerek görmeden ezbere anlatıyordu. Bitirdiğinde ona doğru eğildi ve sesini sadece onun duyacağı kadar alçalttı. ''Bu adama güvenmeyin yüce efendim.'' dedi. ''Size pek yararı dokunmayacak.'' Bunlar o güne kadar Osman'a söylediği ilk sözlerdi. Osman tepki vermedi ama hızlı düşünüyordu. Bu soruşturmaları Habeşistan'la yapacakları ticarete ve Gondar'ı ziyaret planına bağlamıştı. Acaba bu kadın asıl niyetinin ne olduğunu anlamış mıydı, yoksa biri ona bilgi mi vermişti? Bu uyarısı neye dayanıyordu? Sorularına devam etti ama artık karşısındaki adamı daha dikkatli izliyordu. Adam yaşlıca bir kervan başıydı. Giysisinin kumaşından halinin vaktinin iyi olduğu anlaşılıyordu. Ayrıca değerlendirmeleri de bilgisini ortaya koymaktaydı. Bunların dışında kendi halinde biri gibiydi. Hadendova kabilesinden olduğunu söylemişti. Yamalı cübbesi üzerinde eğreti gibi duruyordu. Aksanında ve konuşma şeklinde bir yabancılık vardı. Osman öncelikle kimliğini soruşturmayı düşündü fakat daha sonra bundan vazgeçti. Al Cemal'ın dikkatini çekmiş olabilecek diğer işaretleri aramaya başladı. Adam önündeki tepsiye konan küçük pirinç kahve fincanını almak için eğilirken giysisinin yakası açıldı ve bir gümüş parıltısı görüldü. Görüntü bir anda kaybolmuştu. Fakat Osman adamın boynundaki zinciri asılı Kıpti Hristiyan haçını tanıma fırsatı bulmuştu. ''Adam Habeş demek.'' diye düşündü Osman. ''Peki bunu niye gizlemişti? Onlar da bizim yaptığımız gibi bizi mi izliyor?'' Adama gülümsedi. ''Bana anlattıklarının büyük değeri var. Bunun için sana teşekkür ederim. Sonraki yolculuğun ne zaman?'' ''Yüce Halef, 3 gün sonra Tuz Kayası yüklü 200 deveyle Algloş Tavası'ndan yola çıkacağım.'' ''Ne tarafa?'' ''Tepelerdeki yeni kent Addis Ababa'ya. Orada tuzumu bakır külçeleriyle takıs edeceğim.'' Allah yardımcın olsun iyi tacir. Allah yanınızda olsun yüce atalan, uykuda melekler beklesin sizi. Kervan başı salondan çıkınca Osman Al-Nor'a yanına gelmesini işaret etti. Savaşçısı önüne diz çökünce bu tüccar bir casus diye fısıldadı. Öldür onu. Gizlice ve kurnazca yap. Kimin yaptığı asla ortaya çıkmasın. Emriniz başım üzerine. Halefi selamlayarak tüm görevliler salondan çıkmaya başlamıştı. Ama Al Cemal kalkmak için davranınca Osman sert bir sesle "Sen kal" dedi, "biraz konuşacağız." Bu kez Rebecca cariye gibi hareket etmeliydi. Mehdi ona Arap bir efendiyi nasıl memnun edeceğini öğretmişti. Bunun en emin yollarından biri erkeği pohpohlamaktı. Onların bu aşırı iltifatları gerçek gibi kabul etmeleri Rebecca'yı her zaman şaşırtıyordu. Ama bu saçmalıkları söylerken gerçek hislerini kendine saklamayı da başarıyordu. Emredildiği gibi peçesi kapalı olarak oturdu ve adamın konuşmasını bekledi. "Peçeni kaldır," dedi Osman. "Konuşurken yüzünü görmek istiyorum." Rebecca itaat etti. Osman bir süre sessizce yüzünü inceledikten sonra "Neden gülümsüyorsun?" diye sordu. "Çünkü efendi, huzurunuzda olmaktan mutluyum. Size hizmet etmek bana büyük zevk veriyor." "Ülkendeki bütün kadınlar senin gibi midir?" "Aynı dili konuşuruz ama her birimiz diğerlerinden farklıdır. Yüce Halef, eminim sizin kadınlarınız da böyledir."
"Bizim kadınlarımızın hepsi aynıdır. Varlık sebepleri sadece kocalarını mutlu etmektir."
"O zaman onlar şanslı kadınlar demek ki büyük atalan. Özellikle de size ait olma onuruna sahip olanlar."
"Okuyup yazmayı nasıl öğrendin?"
"Efendim, çok küçük yaşlarda öğretildi bana bu."
"Babam bunu yasaklamadı mı?"
"Nay tatlı efendim, yüreklendirdi beni bu konuda."
Osman onaylamaz bir tavırla başını salladı. "Peki ya karıları? Onların da bu tür tehlikeli zevkler edinmesine izin verir miydi?"
"Babamın bir tek karısı vardı. O da benim annemdi. O ölünce bir daha evlenmedi."
"Kaç cariyesi vardı?"
"Hiç yoktu Yüce Alev."
"O zaman pek fakirdi herhalde. Bu dünyada da önemli bir işi yoktu."
"Babam kraliçenin temsilcilerinden biriydi ve kraliçe tarafından çok sevilirdi. Majestelerinin yazdığı bir mektup var elimde."
"Eğer kraliçe onu sevseydi eskisinin yerine bir düzine eş yollardı."
Osman Rebecca'nın yanıtlarına şaşırıyordu. Her biri yeni bir soru yaratıyordu aklında. Neredeyse her gün yağmur yağan ve soğuk yüzünden yağmur damlalarının beyaz tozlara dönüştüğü bir ülkeyi hayal etmek zaten çok zordu onun için.
"İnsanlar ne içer? Eğer sular tozlara dönüyorsa nasıl oluyor da susuzluktan ölmüyorlar?"
"Efendim, kar çok yağmaz, tekrar suya dönüşür." Osman maça şeklindeki yüksek pencerelere baktı.
"Güneş batmış, arkamdan benim bölümüme gelmelisin. Bu garip şeyleri biraz daha duymak istiyorum."
Rebecca ürkmüştü. Onun haremine götürüldüğünden beri onunla karşılaşmaktan kaçınabilmişti. Yine de gülümsedi ve tek eliyle ağzını örttü. Bunu öbür kadınlar mutlu olduklarını belli etmek için yaparken görmüştü. "Kalbimi yine mutlulukla doldurdunuz soylu efendim. Sizinle olmak bana bu hayatta mutluluk verecek yegane şeydir."
Osman tek başına uzaktaki dağlara hakim terasla namazını kılarken aşçılar akşam yemeğini getirdiler. Namazı biter bitmez aşçıları gönderdi ve yemeğini Rebecca'nın servis etmesini istedi. Ama yemeğe pek ilgi göstermiyordu. Birkaç lokma aldıktan sonra Rebecca'yı ayağının dibine oturttu ve ondan kalanları yemesini istedi. Bu arada sorularını sıralamaya devam ediyor ve yanıtları ilgiyle dinliyordu. Rebecca'ya lokmasını yutması için bile fırsat vermiyordu. Sonunda sabaha karşı yorgunluktan Rebecca'nın başı önüne düştü ve derin bir uykuya daldı. Uyandığında şafak vaktiydi ve tamamen giyinik olarak Osman'ın sekisine yatırılmıştı. Oraya nasıl gittiğini merak etti ama sonra rüyasında yine bir küçük kız olduğunu ve babasının kucağına alıp yatağa taşıdığını gördüğünü hatırladı. Acaba Halef mi taşımıştı onu buraya? Eğer öyleyse bu küçük bir tenezzül mucizesiydi. Terasın altından heyecanlı bağırışlar ve dört dala koşan atların toynak sesleri gelince yataktan kalktı, pencereye gidip aşağı baktı. Avluda Osman Atalan ve adamlarından bazıları Gallabat valisinin armağanı olan 3 yaşındaki atlara gem vurmaya çalışıyorlardı. Neredeyse Araplardan ayırt edilemez hale gelen Penrod Ballantyne'da arka ayaklarıyla hırçın tekmeler savuran oynak bir tayla uğraşıyordu. Osman ve öteki savaşçılar bağırıp çağırarak dalga geçmekteydiler. Bugünlerde Rebecca'nın gözü ne zaman Penrod'a takılsa duyguları ayağa kalkıyordu. Ona vakitsiz koparıldığı eski güzel zamanlarını hatırlatıyordu. Bir keresinde acaba onu hala seviyor muyum diye sormuştu kendine. Emin değildi, artık hiçbir şeyden emin değildi zaten. Emin olduğu tek şey avlunun öteki tarafında duran adamın Rebecca'nın kaderini ellerinde tuttuğuydu. Osman atalana baktı ve kontrol altına almış olduğunu sandığı ümitsizlik kara bir dalga gibi tüm ağırlığıyla çöktü üstüne. Pencereden uzaklaştı ve masanın üstüne duran Webley tabancaya baktı. Önceki gece namaz kılmadan önce oraya koyduğunu görmüştü Alef'in. Muhtemelen Abu Kleya'da bir İngiliz subayından alınmış veya Hartum yağmasında ele geçirilmişti. Gidip tabancayı eline aldı. Açıp bakınca tabancanın tamamen dolu olduğunu gördü. Mekanizmayı tekrar kapadı ve elinde tabancayla aynanın karşısına geçti. Horozu kaldırıp tabancayı şakağına dayayarak aynadaki görüntüsüne baktı. Tetiği çekmek için cesaretini topluyor gibiydi. Sonra birden aynada silahın kabzasına kazınmış harfleri gördü. Tabancayı indirip bakınca üstünde S.I.B.'den D.W.B.'ye sevgilerle yazdığını gördü. Sarah Isabel Benbrook'tan David Wellington Benbrook'a diye yüksek sesle okudu. Bu silah annesinin babasına armağanıydı. Çabucak elinden attı ve koşarak hareme Nazira'yı bulmaya gitti. Hayatta dayanabileceği tek insanı. Penrod tayın üstüne kolayca binmiş ata dizgin vurmaya çalışıyordu. Hayvan arka ayakları üstüne şaha kalkıp ön ayaklarıyla havayı tırmalamaya başladı. Sonunda da dengesini yitirip arka üstü düştü. Seyreden savaşçılar bağırmaya, Al-Nor'da silahının kınıyla deri kalkanına vurmaya başlamıştı. Ama Penrod uzun dizginleri tutarak sapasağlam atlamıştı yere. Tay biraz çırpındıktan sonra yine dört ayağının üstünde kalktı ve Penrod kaçmasına fırsat vermeden eğersiz sırtına atladı. Tay alışmadığı bu ağırlıktan kurtulamadığı için hırçınlık ediyordu. ''Kapıları açın!'' diye bağırdı Penrod şehir muhafızlarının başındaki adama ve dizginlerin ucuyla tayın omzunu kamçıladı. Ürken atı kapıya yönlendirmişti. Böylece tavukların, köpeklerin, çocukların dolandığı bir ara sokağa fırladılar. Bir süre sonra dört nala gitmeye devam ederek açık alana ulaşmışlardı. Yaklaşık bir saat sonra atla binicisi geri geldiler. Penrod atı avluda gezdirdi, sağa sola döndürdü, durdurdu, şaha kaldırdı ve sonunda bacağının birini boynunun üstünden atarak aşağı indi. Gidip hayvanın başını ve terli boynunu okşadı. ''Ne diyorsun abadan Rigi?'' diye seslendi Osman Atalan terasından. ''Bu bir savaşçıya yakışacak bir at mı?'' ''Güçlü ve süratli, hem de çabuk öğreniyor.'' diye cevap verdi Penrod. ''O zaman sana hediyem olsun.'' dedi Halef. Penrod bu ona işaretine şaşırmıştı. Statüsü biraz daha yükselmiş oluyordu. Beja savaşçısı olmak için bir palası eksikti. Sağ elini yumruk yaptı, bir saygı ve şükran ifadesi olarak kalbine götürdü. ''Böyle bir cömertliğe layık değilim. Ona Halef'in armağanı, yani ata min kalif diyeceğim.'' Ertesi gün Penrod fil dişini yük katırlarından birine yükledi ve çarşıya götürdü. Bir saat kahve içip çekişe çekişe pazarlık ederek Suakinli bir tüccarın yanında oturdu. Sonunda fil dişini 250 Maria Teresa dolarına satmıştı. Çarşıya girerken şişman bir İranlının sergisini görmüştü. Malları arasında bir de kılıç bulunuyordu. Penrod kılıca bakmaya gelmişti. Adamın elindeki diğer mallara da baktı. Özellikle de cilalı amberden bir kolye ve küpe takım ilgisini çekmişti ve kılıca bakmaktan kaçındı. Bu kez amber takım için pazarlığa oturdu ve o kadar çok kahve içti ki midesi ağrımaya başladı. Sonunda kolye için 3 Maria Teresa dolarına anlaştılar. İranlıyla vedalaştı ve tam ayrılırken kılıca bir göz attı. İranlı gülümsedi. Başından beri Penrod'un asıl ilgilendiği şeyin o olduğunu biliyordu. İnce kıvrık silah en iyi kalite Şam çeliğindendi. Öyle şatafatlı süsleri filan yoktu. Bu güzel olmayan gerçek bir ölüm silahıydı. Parlak tarafıyla Penrod önce kolundaki tüylerden bir tutam kesti, sonra da bileğine sürdü. Çelikten kristal bardak gibi ses geliyordu. Kılıç 75 Maria Teresa dolarına, yani iki güzel gallalı köle fiyatına mal oldu Penrod'a. 3 gün sonra Osman Atalan kentin kıyısına kurulan büyük bir tentenin altına halkı toplamıştı. Penrod ricacıların arasında kendi sırasını bekledi ve sonunda halifenin önünde diz çöktü. ''Benden daha ne istiyorsun abadan Rigi?'' sesi sert ve çatlak çıkmıştı Osman'ın. Soylu ve güçlü Atalan'a cömertliğiyle onurlandırdığı birinden bir armağan kabul etmesi için yalvarıyorum. Kılıcın sarılı olduğu koyun postunu Osman'ın ayağının dibine bıraktı. Osman postu açtı ve güzel silahı görünce gülümsedi. Bu güzel ve zevkle kabul edeceğim bir armağan. Sonra silahı Penrod'a uzattı. Benim için taşı. Eğer kullanacak olursan da akıllıca kullan. Aralarında bir uzlaşma yapılmıştı. Köle hala köleydi ama bir savaşçı gibi donatılmıştı.